Ayrım 6, sayfa 57. Arazi sahibi Hayri Bey, 3 değil tam 5 gün sonra kamyonetiyle geldi. Suyu hala bulamadığımızı biliyordu ama sanki aldırmıyormuş gibi davranıyordu. Karısını ve benden birkaç yaş küçük oğlunu da kamyonette yanında getirmişti. Onlara kuyudan su çıkınca burada yükselecek olan boya ve yıkama atölyelerinin yerlerini arazide yürüyerek gösterdi. Sonra deponun, idari binasının ve işçi yemekhanelerinin nereye kurulacağını elindeki plana bakıp adımlayarak tek tek işaretledi. Hayri Bey'in yeni futbol ayakkabılarını giyen oğlu kamyonetten çıkardığı plastik bir futbol topunu kucağında tutarak babasını dinliyordu. Daha sonra baba oğul arazinin bir köşesinde futbol oynadılar, taşlardan kale yapıp birbirlerine penaltı çektiler. Anneleri benim ceviz ağacının altına bir örtü serdi ve üzerine yanlarında getirdikleri sepetten çıkardığı yiyecekleri yerleştirmeye başladı. Kadın Ali ile haber salarak hepimizi öğle yemeğine davet edince Mahmut Usta huzursuz oldu. Çünkü bu süslü ve gereksiz pikniğin Hayri Bey'in kafasında erken yapılmış bir su çıktı töreni olduğunu anlıyordu. Belli ki Hayri Bey suyun çıkacağını günün hayallerini çok kurmuştu. Mahmut Usta istemeye istemeye bizimle birlikte örtünün kenarına oturdu ve haşlanmış yumurtalardan, soğanlı domates salatasından, kol böreğinden birer lokma yedi. Yemek bittikten sonra Hayri Bey'in oğlu annesinin yanına uzanıp uyudu. Şişman, güçlü ve güleç anne sigara içerek Günaydın gazetesi okuyor ve hafif bir rüzgar gazetenin kenarlarını hışırdatıyordu. Mahmut Usta'nın Hayri Bey'i toprağa döktüğümüz yere yeniden götürdüğünü görünce onlara sokuldum. Arazi sahibinin kuyudan su çıkmadığını, yakın zamanda da çıkmayacağını, hatta belki buradan hiç su çıkmayacağını düşündüğünü kederli yüzünde gördüm. "Müsaadenle Hayri Bey, bize bir üç gün daha tanı," dedi Mahmut Usta. Çok alttan alarak alçak sesle söylemişti bunu. Ustamın bu hale düşmesine tanık olduğum için utandım, Hayri Bey'e kızdım. Hayri Bey ceviz ağacının altına döndü, bir süre karısı ve çocuğuyla konuşup geri geldi. "Geçen sefer geldiğimde 3 gün istemiştin Mahmut Usta," dedi. "3 günden fazlasını verdim sana ama su yok. Toprak da bu noktada berbat. Ben artık burada kuyu kazmakta yokum. Yanlış yerde kuyu kazıp vazgeçen ilk biz olmayacağız. Arazinin sen daha iyi bilirsin. Başka bir yerinden yeni bir kuyu kaz." "En beklenmedik zamanda bir damar değişiverir," dedi Mahmut Usta. "Ben buradan devam edeceğim. Su çıkarsa bana haber verirsiniz. Kamyonete atlar hemen gelirim. Hediyelerinizi de fazlasıyla veririm. Ama ben bir iş adamıyım. Susuz yere beton döke sonsuza kadar gidemem. Bundan sonra yevmiye malzeme para veremiyorum. Ali de şimdi bırakıp dönüyor. Başka yerden yeni bir kuyuya başlarsan yine yollarım Ali'yi sana." "Ben burada suyu bulacağım," dedi Mahmut Usta. Onunla Hayri Bey kenara çekildiler. Son bir kere yevmiye para hesabı yaptılar. Arazi sahibinin ustama parasını verdiğini, aralarında bir anlaşmazlık olmadığını, hesabın kapandığını dikkatle gördüm. Hayri Bey'in karısı piknikten kalan haşlanmış yumurtaları, böreği, domatesleri, bizim için getirdikleri karpuzla birlikte Ali ile yolladı. Kocasının işi için üzüldüğü kadar bizler için de kederlenmişti. "Seni de evine bırakalım," diyerek Ali'yi kamyonette yanlarına alınca bir anda biz ustamla yalnız kaldık. Kamyonetin yüklüğünden arkaya dönüp bize el sallayan Ali'nin arkasından uzun uzun baktık. Dünyanın ne kadar sessiz olduğunu bir kere daha anladım. Yalnızca cırcır böceklerinin sonsuz vızıltısı vardı ve İstanbul'un uğultusu işitilmiyordu. Öğleden sonra çalışmadık. Ben ceviz ağacının altına uzanıp tembelce düşlere daldım. Aklımdan kırmızı saçlı kadın, tiyatro yazarı olmak, eve dönme vakti, Beşiktaş'taki arkadaşlarım gibi şeyler geçiyordu. Akşamüstü vakit öldürmek için girişi böğürtlenlerle kaplı beton kazamatın ağzındaki bir karınca yuvasına bakıyordum ki usta yanıma geldi. Oğlum, bunu bir hafta daha devam edelim dedi Mahmut Usta. Sana borcum da birikti. Hepsini hayırlısıyla öbür çarşamba günü bitirir kapatırız. O gün büyük hediyemizi de alırız. Usta, ya kötü toprak bitmez de su çıkmazsa? Ustana güven, beni dinle, gerisini bana bırak dedi ustam gözlerimin içine bakarak. Saçlarımı okşadı, omzumdan tutup sarıldı bana. Sen bir gün büyük bir adam olacaksın, biliyorum. Ona hayır diyecek gücü kendimde artık hiç bulamıyordum. Bu da beni içten içe öfkeli ve mutsuz yapıyordu. En sonunda bir hafta kaldı diye düşündüğümü hatırlıyorum. Bu bir hafta içinde kırmızı saçlı kadını görmek, oyunu seyretmek de vardı aklımda. Kötü toprak ondan sonraki 3 gün renk değiştirmedi. Çıkrığı tek başıma güçlükle çevirdiğim için Mahmut Usta aşağıdan kovayı ağzına kadar doldurmuyor, bu da hızımızı iyice kesiyordu. Toprak yumuşacık olduğu için gittikçe aşağı inen ustamın fazla işi de yoktu. Benim indirdiğim kovayı bir anda 3-5 kürek hareketiyle dolduruyor, çek diye hemen bağırıyordu. Yarı dolu kovayı çıkrığın tek koluna asılarak yukarı çekmem, arabaya aktarıp boşaltmam vakit aldığı için ustam aşağıda sabırsızlanıyor, bana söylenip bazen de bağırıyordu. Bazen arabayı iterek koştururken, tozlu toprağı boşaltırken gücüm tükenir, yere oturup dinlenirdim. Geri döndüğümde kuyunun ağzından ustamın daha yüksek sesle söylendiğini işitirdim. Bazen de iyice yavaşladığımı görünce usta kendisini yukarı almamı ister, yukarıda bir paydos verir, niye yavaşladığımı bana sorardı. Çıkrığı çevirerek onu yukarı çekmek en zor iş olduğu için tükendiğimi görür, beni azarlayamaz. Oğlum yoruldun der, zeytin ağacının altına oturup sigara içer, sessizce beni beklerdi. Bana oğlum deyişi içime derinden işler, kafamı karıştırırdı. O zaman ben de ceviz ağacının altına gider yatardım. Çok geçmeden ustamın yarı tatlı, yarı emreden sesini duyardım ve kazmaya devam ederdik. Her akşam öngörene birlikte iniyorduk. Her seferinde Rumeli kahvehanesinin kaldırımındaki masadan bir bahane uydurmadan kalkar, öngören sokaklarındaki kırmızı saçlı kadına rastlamaya, tiyatro çadırına sızma umuduyla aşağı yukarı yürürdüm. Sarı tiyatro çadırı yerindeydi ama ilk 2 akşam onlara rastlayamadım. 3. akşam marangozun sokağında yürürken kırmızı saçlı kadının kardeşi Turgay arkadan yetişti bana. Kuyucu çırağı, çok dalgınsın. Tiyatroya sok beni dedim. Bilet alıp gireyim. Lokantaya gel. Birlikte yürüyüp vitrini tül perdeli Kurtuluş Lokantası'na girdik. Tiyatrocuların masasına oturduk. Tiyatrodan önce rakıyı usulünce içmeyi öğrenmen gerek dedi Turgay. Aslında benden 5-6 yaş büyük gözüküyordu. Şakayla önüme koyduğu buzlu rakıyı ben gene hızla içerken Turgay yanındakilerle biraz fısıldaştı. Geç kalıyor muydum? Mahmut Usta beni bekliyor muydu? Bu akşam beni sokarlarsa Mahmut Usta'ya aldırmaz tiyatroya girerdim. Öbür gün akşam bu saatte burada ol dedi Turgay. Ustanı da getir. Mahmut Usta meyhanelerden ve tiyatrodan hoşlanmaz. Biz bulur getiririz onu. Sen pazar akşamı bu saatte buraya gel. Babam tiyatro çadırına seni alacak. Bilete paraya gerek yok. Çok oturmadan Mahmut Usta'nın yanına döndüm. Çadırımıza dönerken Mahmut Usta eski yıllarda su çıkınca yaşadığı mutlu hatıraları anlattı. Bir keresinde bir arazi sahibi kuyunun az ötesinde 100 kişiye ziyafet vermiş, 4 kuzu çevirmişti. Yer altından su hiç beklenmedik bir anda birden çıkardı. Şaşırırdın. Allah suyu imanlı kuyucunun yüzüne sanki fışkırtırdı. İlk anda su tıpkı küçük bir bebeğin işemesi gibi güçle çıkardı. Kuyucu suyu görünce tıpkı bebeğine mutlulukla bakan baba gibi gülümserdi. Bir keresinde aşağıdaki kuyucu suyun çıktığını görünce o kadar sevinmiş, bağırıp çağırıp yerinde öyle sıçramıştı ki yukarıdakiler telaştan omuzuna taş düşürüp onu yaralamışlardı. Bir de su çıkınca sevinçten ne yapacağını şaşıran, her gün kuyuyu ziyaret edip suyun çıktığı anın hikayesini iki çırağı yeniden anlattıran eski tarz bir ağ vardı. Her gelişinde de suyun çıkışını anlatan çıraklara eski büyük paralardan ikişer tane verirdi. Şimdi ne öyle ağ ne de bey kalmıştı. Eskiden bir arazi sahibi kendini işine adamış kuyucu ustasına, "Benden paydos, İstersen sen kendi takımınla ve paranla kazanırsın" gibi bir lafı asla edemez. Arazisinde kuyu kazan usta kuyucunun yiyeceğini, masrafını, hediyesini, su çıksın çıkmasın bahşişini bir baba gibi karşılamazsa şerefsiz hissederdi kendini. Ama yanlış anlamamalıydım. Hayri Bey çok iyi bir insandı. Kuyudan su çıkınca mutlaka eski beyler gibi bizi hediyelere boyacak, boğacak, hakkımızı verecekti. Ertesi gün kuyudan çıkan toprak daha da sarardı ve hafifleşti. Kuru ve gevrek toprağın saman gibi hafif olduğunu kovayı yukarı çekerken anlıyordum. Tozlu kumun içinde yıpranmış zar gibi deriler, çocukluğumun Mika askerleri gibi kırılgan ve sedef rengi yüzeyler, tenim renginde milyon yıllık taşlar, saydam gibi gözüken kabuklar, deve kuşu yumurtası büyüklüğünde tuhaf kaya parçaları, ponza taşı misali, bıraksan suda yüzecek kadar hafif taş parçaları vardı. Mahmut Usta kazdıkça suya yaklaşacağımıza daha da uzaklaştığımızı hissediyor, hiç konuşmuyorduk. Ertesi akşam en sonunda tiyatroya gireceğimi bilmek beni öylesine mutlu etmişti ki o gün hiçbir şeye aldırmadım. Ustamın her dediğini fazlasıyla yaptım. Akşam yorgunluktan ayakta zor duruyordum. Zaten o gece öngörene gitmeye de gerek yoktu. Yemekten az sonra çadırın kenarında biraz uzandım. Yıldızlara bakarak uyuyakalmışım. Gece yarısından sonra irkilerek uyandım. Mahmut Usta çadırda yoktu. Çadırdan çıkıp karanlık gecenin içinde korkuyla yürüdüm. Sanki bütün dünya boşalmış, alemde benden başka hiçbir canlı kalmamıştı. Bu hayal belli belirsiz esen rüzgar gibi ürperticiydi. Ama her şeyin sihirli bir güzelliği de vardı. Tepemdeki yıldızların bana yaklaştığını ve önümde çok mutlu bir hayat olduğunu hissettim. Beni yarın akşam tiyatroya almasını Turgay'dan kırmızı saçlı kadın istemiş olabilir miydi? Mahmut Usta bu saatte neredeydi? Bir rüzgar daha da kuvvetli esince çadıra girdim. Sabah uyandığımda Mahmut Usta gelmişti. Kenarda yeni bir sigara paketi de gördüm. O gün akşama kadar çok çalıştık ama fazla bir yol alamadık. Kuyunun dibi iyice uzaklaşmıştı ve artık sürekli toz içindeydi. Paydostan sonra Mahmut Usta ile birbirimize su dökerek yıkandık. Artık onun çıplak gövdesine daha rahat bakabiliyordum. Vücudundaki morluk ve yaraların çokluğunu, koca gövdesine rağmen aslında ne kadar zayıf ve kemikli olduğunu, teninin solgun ve buruş buruş halini görünce suyu bulamayacağımızı düşünüyordum. O akşam Mahmut Usta öngörene hiç inmesinde tiyatro çadırına rahatça gidebileyim istiyordum. Ama vakti gelince sigara alalım deyip önce o çıktı yola. Rumeli kahvehanesinde her zamanki yerimizde otururken gergindim. Saat 8.30'da hiçbir şey demeden yerimden kalktım ve Lokantalar Sokağı'na gittim. Oyundan önce kırmızı saçlı kadınla meyhanede konuşmamın iyi olacağını hayal etmiştim. Ama ne o ne de kardeşi vardı etrafta. Her zaman oturdukları masadan biri bana el salladı. 9:05 geçe çadırın arkasına gel dedi. Onlar bu akşam yoklar. Bu sözü ilk başta tiyatroda da bu akşam yoklar diye anlayıp hayal kırıklığına kapıldım. Sanki bu benim dostlarımla yemek yediğim masaymış gibi önümdeki boş bardağa buz koydum. Ağzına kadar da rakıyla doldurup hırsız gibi hemen dibine kadar içtim. Lokantadan çıkıp Mahmut Usta'ya görünmeden arka sokaklardan çadıra yürüdüm. Saat 9:05 geçe sarı çadırın arkasında beklerken içeriden biri çıktı ve bir anda beni içeri aldı. Oyun başlamıştı. Çadırda 25-30 kişi vardı. Belki biraz daha fazla. karanlık köşelerdeki gölgeleri seçemiyordum. Ortadaki yükselti çıplak ampullerle çok fazla aydınlatılmıştı ve bu da ibretlik efsaneler çadırına sihirli bir hava veriyordu. Çadırın iç kısmı gece gibi lacivertti ve üzerine iri sarı yıldızlar resmedilmişti. Bazı yıldızların arkalarında kuyruğu vardı. Bazıları ise çok küçük ve uzaktı. Yıllarca hatıralarımda bizim çadırın üzerindeki yıldızlı gökle ibretlik efsaneler çadırının göğü birbirinin yerine geçecekti. Rakı kanıma iyice karışmış, kafayı bulmuştum. O gece çadırda geçirdiğim bir saat boyunca gördüğüm bazı şeylerin tıpkı gelişigüzel okuyup hatırladığım Oidipus'un hikayesi gibi hayatımı belirleyeceğini hiç düşünmüyordum. Aklımda sahnede anlatılan şeyi anlamak değil, kırmızı saçlı kadını görmek vardı yalnızca. Bu yüzden o gece dumanlı kafayla gördüklerimi yıllar sonra yaptığım araştırmalardan, okuduğum kitaplardan öğrendiklerimle birleştirerek anlatmaya çalışacağım. İbretlik Efsaneler Tiyatrosu 1970'lerin ortasıyla 1980 askeri darbesi arasında Anadolu'da devrimci halk tiyatrosu yapan Gezici Tiyatro Kumpanyalarının geleneğini sürdürmeye çalışıyordu. Ama repertuarlarında kapitalizm karşı sahnelerden çok, eski aşıkların hikayelerinden, geleneksel masal ve destanlardan ve İslam tasavvufi meselelerden çıkma pek çok hikaye vardı. Bunların bazılarını hiç anlayamadım. Ben içeri girdiğimde televizyondaki bazı çok sevilen reklamları alaycılıkla taklit eden iki küçük oyuncuk gördüm. Birincisinde kısa pantolonlu, bıyıklı bir çocuk elinde kumbarasıyla sahneye çıktı. Biriktirdiği parayı ne yapacağını iki büklüm kambur ninesine sordu. Nine, kırmızı saçlı kadının annesiydi sanırım. Herkesi güldüren ve banka reklamlarıyla alay eden edepsiz bir şaka yaptı. İkinci sahneyi tam kavrayamadım çünkü sahneye kırmızı saçlı kadın girmişti. Mini etekliydi, bacakları uzun ve güzeldi. Boynu, kolları açıktı. Sahnede çok sinirli, çok sarsıcıydı. Gözlerine kalın çizgiler çekmiş, güzel yuvarlak dudaklarına kırmızılar sürmüştü. Dudaklarındaki ruj ışıklarda parlıyordu. Derken eline bir kutu deterjan aldı ve televizyon reklamlarıyla alay eden bir şeyler söyledi. Sahnedeki yeşilli sarılı bir papağan ona cevap verdi. Papağan doldurulmuştu ama sahne arkasından biri onu seslendiriyordu. Burası galiba bir bakkal dükkanıydı ve papağan gelen müşterilere şakalar yapıyor, hayat, aşk, para konusunda herkesi güldüren şeyler söylüyordu. Bir ara kırmızı saçlı kadının bana baktığını sandım ve kalbim hızlandı. Gülümseyişi çok tatlıydı. Küçük elleri hızla hareket ediyordu. Ona aşıktım ve rakının da etkisiyle sahnede olup biteni tam anlayamıyordum. Sahnede oyuncuklar birkaç dakika sürüyor, arkasından bir yenisi başlıyordu. Yıllar sonra bunlardan bazılarının kaynağını kitaplarda, filmlerde arayıp buldum. Birinde kırmızı saçlı kadının babası olduğunu sandığım adam havuç gibi upuzun bir burunla çıktı sahneye. Önce onun Pinokyo olduğunu sandım ama adam yıllar sonra Cyrano de Bergerac olduğunu anladığım bir eserden upuzun bir konuşma okudu. O küçük oyun dış görünüş değil, ruhsal güzellik önemlidir anlamındaydı. Hamlet'ten çıkma, kuru kafalı, kitaplı ve olmak ya da olmamaklı bir sahneden sonra tiyatrocular hep birlikte bir türkü söylediler. Türkü aşkın aldatıcı olması, paranın gerçekçi olması hakkındaydı. Bu sırada kırmızı saçlı kadının belirgin bir şekilde göz göze gelmeye çalışarak bana bakması aklımı başımdan alıyordu. Aşkın ve rakının baş dönmesiyle söylenen sözleri, konuşmaları, temsil edilen hikayeleri ve sahneleri tam olarak anlayamıyordum. Ama gördüğüm görüntüler Tıpkı kırmızı saçlı kadının bakışları gibi hiç unutmamacasına hafızama kazınıyordu. Gördüğüm oyuncuklar içinde bir tek Hazreti İbrahim'in hikayesini seyrederken anladım. Çünkü Kurban Bayramı'nın arkasındaki hikayeyi hem okulda öğretmişler hem de babam bir kere bana anlatmıştı. Oğlu olmayan Hazreti İbrahim'i beni çadırın kapısından çeviren oyuncu canlandırıyordu. İbrahim kendisine bir oğul vermesi için Allah'a uzun uzun yalvardı. Sonra da bir oğlu oldu. Oyuncak bir bebekti bu. Derken oğlu büyüdü ve Hazreti İbrahim çocuk yaşta bir oyuncuyu, oğlunu yere yatırdı. Bıçağını çekip onun gırtlağına dayadı. Bu sırada babalık, oğulluk, itaat konusunda derin şeyler söyledi. Herkes etkileniyordu bu sözlerden. Sessizlik kırmızı saçlı kadının yanında bir oyuncak koyun ve yeni bir kıyafetle sahnede belirmesiyle bozuldu. Şimdi o bir melekti. Kartondan kanatları ve yeni makyajı ona çok yakışmıştı. Ben de herkesle birlikte onu alkışladım. En son sahne, en etkileyicisi, bir resim olarak en unutulmazıydı. Daha seyrederken böyle olacağını hemen anladım da hikayenin ne olduğunu gene anlayamadım. Sahnenin ortasına üstlerinde savaşçı zırhları, yüzlerinde demirden maskeleriyle kılıçlı, kalkanlı iki eski silahşör çıktı. Plastik kılıçlarını çekip dövüşürken hoparlörden kılıç ve kalkan sesleri geliyordu. Sonra karşılıklı biraz konuştular ve yine dövüştüler. Zırhlar içerisindeki oyuncuların Turgay ile kırmızı saçlı kadının babası olduğunu sanıyordum. Derken boğaz boğaza, göğüs göğüze dövüştüler, yerde yuvarlandılar ve ayrıldılar. Seyirciyle birlikte ben de heyecanlanmıştım. Sonra bir anda yaşlı savaşçı bir vuruşta genç savaşçıyı devirdi. Üzerinde çıktı ve bir hamlede gencin kalbine kılıcını sokup öldürdü onu. Hepsi çok hızlı olmuştu. Kılıçların plastik, bunun tiyatro olduğunu unutup hepimiz bir an korktuk. Genç slasher bir çığlık attı ama hemen ölmemişti. Söyleyecek bir şeyleri vardı. Yaşlı savaşçı ölmekte olan gence yaklaştı. Rakibini yenen slasher'ın güveniyle demir maskesini çıkardı. Kırmızı saçlı kadının babası olduğunu sandığım adamdı. Ölmekte olan gencin bileğindeki bilekliği görünce telaşlandı. Hatta dehşete düştü. Sonra gencin yüzündeki maskeyi indirdi. Turgay değil, başka bir oyuncuydu ve acıyla irkildi. Bir yanlışlık olduğunu gösteren abartılı hareketler yaptı. Hissettiği çok büyük bir acıydı. Az önce televizyondaki reklam taktiklerine gülen biz seyircilerde, şimdi saygıyla sessizliğe bürünmüştük. Çünkü kırmızı saçlı kadın da onlara ağlıyordu. Yaşlı savaşçı sonra yere oturdu. Ölmekte olan genç savaşçıya sarıldı. Onu kucağına alıp ağlamaya başladı. İçten bir şekilde ağladığı için biz tiyatrodakiler de beklenmedik bir şekilde duygulandık. Yaşlı savaşçı pişmanlıkla ağlıyordu. Pişmanlık duygusu bana da geçti. Bu duygunun sinemada, resimli romanlarda bu kadar açık bir şekilde ifade edildiğini hiç görmemiştim. O ana kadar pişmanlık benim için yalnızca kelimelerle ifade edilebilen bir şeydi. Oysa şimdi yalnızca seyrederek sahnedeki pişmanlık acısına katılıyordum. Bu gördüğüm sanki yaşayıp unuttuğum bir hatıraydı. Kırmızı saçlı kadın arkadan gördüğü iki savaşçı için derin bir acı çekiyordu. O da birbirini öldürmek isteyen erkekler gibi pişmandı. Daha da güçlü ağlamaya başladı. Belki de erkekler de kırmızı saçlı kadın ve çevresindekiler gibi bir aileydi. Tiyatro çadırında başka hiçbir ses işitilmiyordu. Kırmızı saçlı kadının ağlayışı bir ağıta, derken bir şiire dönüştü. Hikaye gibi uzun, sarsıcı bir şiirdi bu. Uzun son monoloğunda kırmızı saçlı kadının erkeklerden, onlarla yaşadıklarından, hayattan öfkeyle bahsederek anlattıklarını dinliyordum. Ama karanlıkta beni seçmesi zordu. Sanki onunla göz göze gelemediğim için Anlattığı şeyleri de anlayamıyor, unutuyordum. Onunla konuşmak, ona yakın olmak için durdurulmaz bir istek duydum. Kırmızı saçlı kadının uzun, şiirsel konuşması bitince oyun da bitti ve küçük seyirci kalabalığı bir anda dağıldı. Ayrım sonu, sayfa 66.